اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفان لا يغادر سقاما. أي إنسان ربي أي ضرار دف إدن شفا ver. شفا veren sadece sensin. Senden başka şifa veren yoktur. Öyle bir şifa ver ki geriye hastalık nedir bırakmasın. Enes radıyallahu anh sabit rahmetullahi aleyhi bu duayı şöyle diyerek okudu. Seni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin efsunu ile efsunlayayım mı?
Amin. Cümleten selamünaleyküm. Portakal Ağacı podcastlerde tefsir okumalarımızda Merve Safalikoğlu hocamızla beraberiz tekrardan. Hocam hangi duayı seçeceğinizi bilmiyordum siz okuyana kadar ama çok güzel denk geldi. Çünkü bir sürü insan bana bu hafta hastaları için dua etmemizi istemişti bizden.
Allah Allah ben şey yaptım o zaman bir kelime. Şimdi bir kelime kullanacağım onu açıklamamız
tefeül
lazım. Tefeül yaptım. Evet. Tefeül ne demektir? Maalesef tefeül bazen yanlış anlaşılabiliyor ve ne rüya görürsek görelim, karşımıza okuduğumuz kitapta ne çıkarsa çıksın, şerre yorulabiliyor maalesef. Tefeül, hayra yormak demektir. Bir kitapta rastladığınız bir cümle veya rüyanızda gördüğünüz bir hadise hep hayra yorulur. Bana diyorlar ki hocam rüyamı yorar mısın? Diyorum ki yorarım, çok basit. Aha hocam, rüya tabirlerinden anlar mısınız? Evet. Tek bir cümleyle anlayabilirim rüya tabirlerini. Nasıl?
Hayır olsun.
Çok basit. Hayra yorarak. Öldüğünü görsem ömrüm bereketlendi derim. Efendim başına çok büyük bir kaza gelse sadaka vermen gerekiyor. Kazalardan, belalardan kurtulmak için derim. Yani kısacası hep hayra yorarım. Hep hayra yorarım. Rabbim başımıza gelen her şeyi hayra yormayı nasip eylesin.
Amin.
Çünkü maalesef algımız şerre meyyal olabiliyor. Bu fıtraten olabiliyor. Çevre açısından olabiliyor. Rabbim hayra yormayı alışkanlık haline getirmeyi bize nasip etsin inşallah diyerek Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
Kaçıncı sureyiz hocam?
Bakara suresi 74. ayetteyiz. Şimdi bundan önceki dersimizde mi diyelim, Kur'an okumalarımızda mı diyelim, 7 ayeti bir arada okumuştuk. Birkaç cümleyle özetleyecek olursak, bir hadise geçiyordu. Bakara suresine adını veren bir sığır meselesi, dişi sığır meselesi geçiyordu. Onlar soruyorlardı, bizimle alay mı ediyorsun, yoksa bize şaka mı yapıyorsun? Rengi nasıl? Biraz daha Rabbimiz açıklasın. Biraz daha açıklasın. Öyle bir hale geliyordu ki neredeyse bu işi yapmayacaklardı ama yapıyorlar. Ve bunu yapmalarının amacını öğreniyoruz yine Kur'an-ı Kerim'den. Bir adam öldürülüyor. Onun katili ortaya çıkması için Rabbimin emri bu. Şöyle yapacaksınız. Kesilen ineğin bir parçasıyla ölüye vuracaksınız ve o adam katilini söyleyecek deniyor. Bu noktada ben hep her seferinde yine şaşırıyorum. Bir hekim hanımefendi dedi ki hocam, o sizin dediğiniz geçen haftaki korneadan katil tespiti şu noktaya geldi. Efendim sizdeki belgeler varsa dedi. Ben de şimdi bir İngilizce makale, hangi arkadaşım göndermişti, onu bulmaya çalışıyorum. Onu bulunca da paylaşırım inşallah. Yani çok dikkatli bir dinleyici kitlemiz var. kitle şey oldu, hoş olmadı. Dinleyicilerimiz var. Allah razı olsun hepsine. Bu bağlamda bu ayete bakalım. Şunlar, şunlar, şunlar oldu. Bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi, hatta daha da katıdır. Taşın öylesi vardır ki ondan ırmaklar kaynar. Öylesi de vardır ki çatlayıp bağrından su fışkırır. Bazı taşlar da vardır ki Allah korkusuyla yerinden düşer. Allah yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Bir mucize gerçekleşiyor ve sonuç itibariyle katil bulunuyor. Sulh yani barış ve sükun yani sakinlik geri geliyor topluma, o topluluğa yani İsrailoğullarına. Fakat bu sorun bitti, feraha erdik, şimdi de rahatlayacağız, ibadetimizi edeceğiz. Allah'ın bize yönlendirdiği, aktardığı peygamber aracılığıyla haramları işlemeyeceğiz denilmiyor. Kalpler yine katılaşıyor. Hatta çölde geçirdikleri 40 yıl boyunca bile çok ters tutumlar içine girdiklerini de biz yine ayetlerden öğrenmiştik. Şu aklımıza geliyor olabilir. Neden Allah bu kadar bu kavim üzerinde duruyor? Çünkü bunlar bir insan kavmi. Bir. Ve devletleşme yolunda ilk adımlar artık Hazreti Musa ile İslam'ın devletleşmesi diyelim, yanlış anlaşılmasın. İslam nedir? Tevhidi olan, tevhid inancı olan ve ibadetleri belli olan bir dindir. Hazreti İsa da İslam getirmiştir. Hazreti Musa da İslam getirmiştir. İşte Hazreti Musa İslam'ı ilk devletleştiren peygamber. Ondan sonra zaten kral peygamberler olarak anılan peygamberler de gelecek. Onları da yine yeri gelince göreceğiz inşallah Kur'an'da. Şimdi böyle tutumlar sergiliyorlar ya. Bundan sonra Hazreti Musa'dan sonra kıyamete kadar devletleşen Müslümanlara örnekler sunuyorlar aslında. Büyük topluluklarla yaşanırken ne sorunlar çıkar? Bu sorunlar nasıl aşılabilir? Formül veriyor Kur'an-ı Kerim bize. Hazreti Musa'ya geliyorlar, onunla çekişiyorlar. Şöyle olur mu, böyle olmaz mı? Cezalandırılıyorlar. Hatta şöyle de var. Yani bu acaba sadece Kur'an'da mı geçiyor? Hayır. Kitab-ı Mukaddes'te de, yani biz Tevrat olarak anlıyoruz. Orada da geçiyor. Mesela şöyle bir cümle geçiyor orada. Ve Rab Musa'ya dedi, ne vakte kadar bu kavim beni hor görecek? Yine başka bir yerinde. Ve Musa ve Harun kavmi kayanın önünde topladılar. Musa onlara şöyle dedi. Ey asiler şimdi dinleyin. Yani Tevrat da bize aslında onların isyanı ile ilgili bilgi veriyor. Kur'an-ı Kerim'de kalp kelimesi çok kullanılıyor. Fakat bu kalp kelimesini modern kelimelerle, modern anlamlarla karıştırmamız gerekiyor. Kalp, düşünüp taşınıp bilgi üretme merkezi İslam'da. Düşünüp taşınıp bilgi üretme merkezi. Bu biraz aslında her şeyi yerinden sarsıyor. Çünkü modern tartışma nedir? Efendim aklınla mı karar verdin, kalbinle mi? İslam'da böyle bir ayrım yok. Akleden kalp diye bir şey var. Akleden kalp. Ha bu bugün şunu mu gösteriyor? Yani şunu mu gösteriyor bu? İşte efendim nörobilimle alakalı aşmış gidiyoruz kendimizi. Nöro pazarlama diye bir alan çıktı. Yani insanları bir yere doğru yönlendirmek için beyinle alakalı araştırmalar yapılıyor. Bunları bırakalım mı? Yani bu bilimle ilgilenmeyelim. Hayır. İblis tayfa bu bilimle ilgileniyorsa biz de bu bilimle ilgilenmek zorundayız. Bir Müslüman bu bilimle ilgilenmek zorunda. Çünkü bu bilimle ilgilenmediği zaman hani şeytana silahlanmak diye bir şey var ya, onu yapamayız. O mümkün değil. Müslüman da ilgilenecek bütün bilimlerle inşallah. İşte kalp bu. varlığın hakikatini kavrama, iyi kötüyü doğru yanlışı birbirinden ayırma gibi zihinsel, bugün zihinsel faaliyet dediğimiz melekeyi içinde bulunduran bir kavram İslam'da. Neden bu kalbi anlattık? Kalplerinin katılaşmasından bahsediyor Rabbül Alemin. Peki kalpler katılaşınca ne olur? Daha da katılaşınca ne olur? Daha da katılaşınca ne olur? Şimdi burada nice ibret olarak oldu. Sonra yine düşüncesiz, anlayışsız, bencil, hoyrat kişiler haline geldi bu insanlar. Her seferinde bir aşama kaydettiler küfre doğru. Biraz daha sertleşti, biraz daha sertleşti, biraz daha sertleşti. Bazen deriz yani öyle hadiseler görürüz, işte seviye katiller vesaire. Yani bu insan bu hale nasıl geldi? Bir günde gelmez. Bir günde iyileşilmez, bir günde kötüleşilmez. Bir şey yaşar, kimse onun ihtiyacını göremez. İkinci şey yaşar, kimse onun ihtiyacını göremez. 3, 5, 10, 1 milyon. Yani burada artık bir sınır var Hatice'ciğim. O sınırdan sonra mesela ben kesinlikle ilgilenmiyorum. Mesela bir sınır, onu yavaş yavaş herhalde tecrübe ede ede anlıyorum. Karşımdaki insana bakıyorum, öyle bir sınırı geçmiş ki sadece psikiyatri yardım edebiliyor ona. Psikiyatri onu, yani hormonlar tamamen devreden çıkmış. Yani bu işte beynimizin önünde bir kısım var. O artık işte görülüyor ki yapılan çalışmalarda bir örümcek ağ gibi örülmüş. Çünkü beyin normal çalışamıyor artık. Yani tıpkı nasıl midemiz ağrıdığında bunun için işte hem bitkilere hem kimyasallara başvurduğumuz gibi son raddede kaldığımızda kimyasallara başvurduğumuz gibi çünkü can evladır. Bu durumda da beyin kim? Beyin zaten kimyasallardan oluşan bir şey. Caiz midir yani benim bunu kullanmam? Ama sen kendine zarar vermek üzeresin. Benim var böyle mesela cemaatimden kardeşlerim. Yani ben korkuyorum yani. Diyor ki hayır sen ilacı bırakamazsın. Çünkü söylemleri tamamen kendine zarar vermek üzere. Şimdi biz bunu yapabilir miyiz? Yapamayız. Aa doğal yaşayacağız diye. Hayır. Burada ilk korumamız gereken şey candır. Bunun karar vericisi de ben değilim. Kimdir? Doktordur. Şu tartışılabilir. Ya hocam öyle doktorlar gelene gidene antidepresan yazıyor. Bu tartışılabilir. Ben doktorlar arasında tercih yapabilirim. Yani işini lanetten yapan bir doktora gitmeyebilirim. Ama sonuç itibariyle yine de bir doktorun onaylaması gerekir beni. İşinin ehlini Rabbim arayıp bulmayı nasip eylesin inşallah. İşte böylece ilahi buyruklar karşısında 1, 2, 3, 10, 100, 1000 derken gitgide isyanları artıyor. Artık duyarsızlaşıyorlar emirlere karşı. Emirleri duymaz oluyorlar. Kendimizden düşünelim. Nasıl biz bir evabin kaçırdığımızda oturup ağlamıyorsak, yani bir farzı Allah korusun kaçırırsak ne yaparız? Perişan oluruz yani. Ama bir evabin kaçırdığımız zaman hiçbir şey olmuyor bize. Benim gibi sıradan insanlar hiçbir şey olmuyor. Hayat devam ediyor yani evabin kaçırdığımız. O da haramları işliyor ona hiçbir şey olmuyor. Duyarsızlaşmış yapmaya yapmaya ya da haramları yapa yapa diyebiliriz.
Buraya bir dipnot geçip ben tamam biliyorum da dinleyen arkadaşlarımız için evvabinin ne olduğunu
güzel çok güzel. Evvabin nedir? Tevbe edenler demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belli vakitleri işaret ederek bu namazların hayırlı olduğunu ifade etmiştir. Öyle biridir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep azı tavsiye etmiştir ve sürekliliği tavsiye etmiştir. Sünnet namazlar dediği zaman birileri böyle yanımda bazen çok içimden böyle bir özlem geçiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı. Çünkü yani onun sünnet namazlarının belki de dökümü yapılsa İkindinin farzını kıldıktan sonrası hariç ya da sabahın farzını sabahın vaktinde iki rekat sünnet hariç. Yani belli mekruh vakitler çok kısıtlı. Yani neredeyse günün her yerinde namaz kılmışım. Uzata uzata kılmış. Gecenin üçte birinde en az kılmış. Üçte ikisinde kılmış. Yarısında kılmış. O kadar çok ki. Ama işte Efendimiz tedrici metodu hep benimsediği için bize belli vakitleri işaret etmiş. Bunlardan bir tanesi de akşam namazını kıldıktan sonra 2, 4, 6 rekat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepsini yapmış bunların. Kılınabilecek bir namaz. Adı da Evvabin namazı.
Şeyi düşündüm bugün. Acaba daha güzel olanı hani akşamla yatsı arası kılınıyor diye biliyorum evvabini. Acaba hani akşamdan hemen sonra değil de biraz ara verip mi kılmak daha uygundur? Böyle bir vesvese geldi diyorum ki sonra diyorum ki şeytan hemen kılmayayım diye mi yapıyor bunu?
Şimdi öyle bir tavsiyemiz yok. Fakat şöyle bir tavsiye var. Akşama farzını kıldıktan sonra dünya kelamı etmedi. Böyle bir tavsiye var. Bu gelenekte olabilir. Alimlerimizden birinin tavsiyesi olabilir yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yani imhalimizde görmedim. Ama belki zayıf bir hadis olabilir. Hadi bakalım zayıf hadis nedir? Şişman hadis olur. Şimdi zayıf bir hadis olabilir belki. O cümleyi toparlayalım. Sonra zayıf hadis nedir onu anlatalım. Böyle bir tavsiye hep kulağıma çalınır. Bunu iyice bir araştırıp yine başka bir dersimizde anlatalım inşallah. Yani bunun kökenini bulalım inşallah. Peki zayıf hadis nedir? Zayıf hadis şudur. O kadar ince eleme kriterlerinden geçirir ki hadislerin senetleriyle ve metinleriyle ilgilenen kişiler ilk yüzyıllarda birbirlerine hadisleri aktarırken o kadar sıkı elemeden geçirirler ki bir de üzülürse bu yetmez. Yüzyıllar boyunca kitaplardaki hadisler sürekli karşılaştırılarak metni Kur'an'ın ve genel hadislerin manasına ters ve fakat bir şekilde sayı hadis kitaplarının içine girmiş hadisler o kadar bellidir ki bir örnek vereyim. Ben 22 yaşında bir kız çocuğuyken 22 yaşında, estağfurullah 21 yaşında İlahiyat Fakültesi 4. saftaydım. Buhari'deki arızalı derken %100 arıza olarak görmeyin lütfen. Diğer hadislerden 10 puan düşük diyeyim siz anlayın. Mesela Buhari'deki hadisler 100'den başlanıyorlar sıralamaya. 100, 99, tekrar 100, tekrar 99, tekrar 100, tekrar 99. Bir tanesi de 90. Şimdi bu arıza Hatice'ciğim. Şimdi ben bunu biliyordum. 21 yaşında kız çocuğuyken. Bunu ben işte İmam Hatip'le çok oyalandığımız için 6 sene İmam Hatip müfredatı ilgili bir sınıfa 2 senede verilebilir. Yani ben o ilmi 14-15 yaşında bile alabilirdim. Benim nasibim oydu, öyle oldu. Yani 14-15 yaşında bir çocuk bile bugün bu halin içinde şunlar şöyle düşük puan, bunlar yüzlük, bu şu, bu diyebiliyor. Peki neyin içinde yüzlük? Gelelim ona. Bize rivayet edilen hadisler içinde yüzlük. Kur'an'la karşılaştırılabilir mi? Haşa. Kur'an 1, Buhari 2 derseniz çarpılırsınız. Yerel ifadeyle söyleyeyim. Böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey olabilir mi? Kur'an. Nokta. Ondan sonra şimdi hadisleri konuşuyoruz. Buhari 1. Ondan sonra Müslüm 2. İşte dur bakalım 3'e neyi koyacağız? Acaba ölüm yılına göre mi koysak? İçindeki rivayetlerin işte konularına göre bölümlemesine mi koysak? Yoksa efendim sayılık oranına göre mi koysak? İşte efendim alfabetik mi dizmiş? Ya konuşuruz ya. Diyor ki bana halkın seviyesine yüksel lütfen diyor. Bizi akademik karşıdan mı, siz görmüyorsunuz tabii. Hatice Hanım bana diyor ki, bizim kafamızı bulandırma, halkın seviyesine yüksel ve akademik entelektüelliklerini kendine sakla diyor.
Aşk olsun.
Demiyor tabii ki de, onu ben kendim
şeyi dedim. Dinliyorum, Kemal Sayar'la Saadet'in Ökten'i dinliyorum. Bura tekrardan bir podcast önerisi olarak onları da vermiş olalım. Geçen şeyde vermiş miydik hatırlamıyorum. Çok o kadar tatlı tatlı konuşuyorlar ki onlardan podcast adabı da öğreniyorum ben bu arada. Farkındaysanız giderek daha az dalıyorum. bir yerde şey diyor Saadettin
Hoca. Ben Saadettin Ökten olsam sen daha az dalabilirsin.
Saadettin Hoca bir yerde diyor ki şimdi ara bir sokağa girdik. Ben burayı toparlayayım diyor. Sonra ana caddeye tekrar çıkalım diyor.
Çok güzel. Çok
biz de güzel. Burada bir
durum bu.
Evet.
Tekrar topladık bu şekilde ve ana caddeye çıktık. Evet. Zayıf hadis dediğimiz mevzu budur. Hı-hı. Bir de tamamen bu sözün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olmadığı ispat edilmiştir diye sözler var. Onlara da mevzu diyoruz. Bunlar da zaten yeri bellidir. Her yerde yazar bunu. İnternete açıp baktığınızda bile her yere yazılmıştır. Ama tabii internetten biz hadis kaynağı araştırmayız. Ben hadi sayı bir hadis kaynağı internetten bilgisayarımda dursun istiyorum. Arapça da biliyorum derseniz ve bunun içinde uygulamalar var. Ya da bütün tefsirler elimin altında olsun istiyorum derseniz bunun içinde uygulamalar var.
Tamam. Kalplerin için. Katılığı.
Efendim?
Kalplerin katılığı. Kalplerin katılığını konuşuyorduk hocam.
Evet. Şimdi geçiyoruz. 75. ayet. Estağfirullah. Afetetme'une en yu'minu lekum ve kad kâne ferîkun minhum yesme'une kelâmallâhi thumme yugarrifûnehu min ba'di mâ kalûhu ve hum ya'lemûn. Şimdi buraya kadar neyi anlattı? Yahudilerin durumu. Şimdi diyor ki müminlere, ey müminler, onlar size inanacaklarını umuyorsunuz. Onlardan bir zümre Allah'ın kelamını işitirler. O kelamı iyice anlamış olmalarına rağmen bile bile onu tahrif ederler. Hatice'ciğim, şöyle bir sıkıntımız var. Bilselerdi yapmazlar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun bütün insanları kapsadığını düşünüyoruz. Fakat kapsamıyor. Allah adildir. İnsanlara irade vermiştir. Ve insanların iradelerinin karışmıyor. Yani diyor ki ben size şu iradeyi verdim. Onunla istediğinizi yapabilirsiniz. Biz nasıl yapıyoruz? Mesela çocuklarımıza, eşimize irade veriyor gibi yapıyoruz. Sonra hemen o iradeye yine karışıyoruz. Ama Allah adildir. Mutlak adildir. Biz insan olduğumuz için böyleyiz. Ben burada kendimizi kötülemek için söylemiyorum. Allah'la aramızdaki farkı göstermeyeceğim. Allah mutlak adildir. Kuluna irade verdim dediyse o iradesini de değiştirmez Allah. Bu Allah'ın adaletine sığmaz. Herkes özgürce karar verecek. Tamam. İşte burada da diyor ki herkes inanmayacak size. Başka bir ayette bunun bu cümlenin peşinden diyor ki kendini parçalayacaksın, inanmayacaklar diye. Bunun peşine bunu söylemiş olalım. Diyor ki siz anlamadıklarını düşünüyorsunuz. Onlar duyuyorlar, anlıyorlar. İnat ediyorlar. Tarif ediyorlar Kur'an'ı. Estağfurullah, kitab-ı mukaddesi. Veya sizin söylediğinizi bilmelerine, anlamalarına rağmen diyorlar ki ya biz bu Medine'nin liderliğini bırakamayız. Bu güzel hurma bahçelerini bırakamayız. Şunu şunu şunu yapamayız. Zekat veremeyiz. Oruç da tutamayız. Hanımlarımıza da öyle iyi falan davranamayız. Kabul etmiyor. Anlıyor daha iyi olduğunu. Yapamam diyor. Yapamam. İnat. İyi kafir. Medine'nin Müslümanlar tabii Yahudilerle iç içe yaşıyorlar uzun müddet. Dinleri, kutsal kitapları, çarşıda bu insanlar alışveriş yapıyorlar birbirlerine ve çarşı zaten Yahudilerin elinde oluyor. Yahudiler bakıyorlar ki müşriklerden daha yakın İslamların, Müslüman olanların, Müslümanların ahlakını, bunu görüyorlar. Ahlak demeyeyim de şöyle diyelim, inançları. Müşriklerden daha yakın. Şimdi Allah'ın birliğine inanıyorlar. Peygamberlik diye bir kurum var, buna inanıyorlar. Müşrikler buna inanmıyorlar demek ki müşrikler. Ahiret var diyorlar, kendilerince ona hazırlanıyorlar. Ama sapıkça hazırlanıyorlar ona. Yani Allah'ın istediği gibi de tarif edilmiş şekilde hazırlanıyorlar. Ha, bir şey daha var. Peygamberin geleceğinden de bahsediyorlar. Peygamber gelecek ama ne var? Bizden gelecek diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman temel dini konularda Tevrat'la çelişmiyor. Bilakis Kur'an-ı Kerim kendi ifadesiyle diyor ki biz bu kitabı kitab-ı mukaddesi tasdik edici olarak gönderdik. Ama kitab-ı mukaddesten kastı tarif edilmemişler. Bu durumda ne bekliyoruz Hatice'ciğim? Yani her şey ortada. Bu millet efendim kesinlikle
inanır.
İnanır. Kesinlikle inanır. Fakat inanmıyorlar. Çünkü onların inanmama sebebi dini değil, dünyevi.
Ekonomik.
Hepimizin kendimize sormamız gerekiyor. Ekonomik, evet. Siyasal, ticari, doğru. Kendimize sormamız gerekiyor. İslam'ın emirleri belli. Bir avuç emir ya. Bir A4 kağıdını önlü arkalı bile doldurmayacak bir emir. Kur'an-ı Kerim'i yanlışsız bir şekilde okuyacak kadar öğren. Namazını kıl, oruçunu tut, ömürde bir kere hacca git, zekatını ver. Zaten zekat verecek kısmımız da belli. Hepimiz de veremiyoruz zekatı zaten. Ne var bunda? Ha, yok. Dünyeviyle de bırak. Bu da her şeyi yükseltebiliriz veya indirgeyebiliriz. Bu meseleyi her koşulda konuşabiliriz. Her emirde ben kendim hakkında bunu konuşmalıyım. Şu toplumu konuşmaktan bir vazgeçse, kendi gündemlerimize bir odaklanabilsek aslında çok rahatlayacağız. Bu ayeti okur okumaz mesela Müslüman toplumda diye başlarım ben mesela. Bu hastalığımla uğraşıyorum ben. Ben bu ayeti nasıl uygulayabilirim? Bana bu ayet ne diyor? İşitmeme, anlamama rağmen yapmamakta ısrar ettiğim neler var benim? Neler olabilir? Ben nasıl yozlaşmış olabilirim? Nasıl dünyevi menfaatlere önem verebilirim? Nasıl çıkarlarıma uygun kullanabilirim? Mesela benim ne yapmam gerekiyor? Çocuklarım var. Çocuklar modern çocuk. Değişik. Her şeyi biliyorlar. Eskisi gibi işte efendim vur kafasına al dökmeyi yok. Ne yapmam lazım? Pedagojik yaklaşmam lazım. Hiç de yaklaşasım yok benim de. Hiç de yok yani. Ne? Düşüncem de efendim... Evi onların da rahat kullanabileceği bir şekilde düzenleyeceğim de, efendim her şeyi uzun uzun onlara anlatacağım da, yanlış yaptığım zaman, bak ben yanlış yaptım ama işte şu sebepten şöyle oldu diyeceğim. Bunlar yorucu şeyler yani. Halbuki ben 1980'lerde büyüdüm. 1980'lerde çocuk büyütme tarzı belliydi. Bana da kötü bir şey olmadı, sapıtmadım. Ben 1980'lerdeki bir çocuk büyütebilirim de diyebilirim. Zor. Yani çıkarlarıma İslam'ı uydurmak çok kolay. Her konuda çok kolay.
Şeyi fark ettim. Sen şimdi işte bunları anlatırken hani hep söylüyoruz ya Kur'an-ı Kerim'de Yahudiler deyince sanki sadece kafirlere gelen ayetlermiş gibi diyoruz ama aslında bizzat bize de söylenen şeyler. Yani aslında her ayette ya da işte münafıklara atfedilen, bahsedilen her özellikte bu, bende münafıklığa kayacak ne var? Mesela beni en çok etkileyen inat kısmı. Yani şeytanın ilk inat eden olması kendi haklılığında. Çünkü benim ergenliğim en son lafı anneme ben söyleyeceğim demekle geçti.
Onunla ilgili bir şey söyleyeyim Hatice.
Söyle hocam.
Benim bir sıkıntım var ailevi. Onu bir homeopati. Doğru mu söyledim?
Evet.
Homeopat. Uzmanı bir arkadaşa sordum. Bir hanımefendiye sordum. Dedim ki şu. Çok özelime girmeyeyim. Tabii bu ki. Hoş karşılamıyor hocalarım bunu. Hocalarım da dinliyor arada ses kayıtlarını. Şöyle ki onun söylediğini bir uzman gözüyle söylediğini anlatayım. Bir kabul problemim olduğunu söyledim. Bir ailemden birinin diyelim ki ya da iş arkadaşlarımdan birinin de olabilir. Komşularımdan birinin olabilir. Yani geniş ailemden biri de olabilir. Akrabalarımdan biri olabilir. Ya da bir şekilde ilişki içinde olduğum başka bir efendim ortamda görüştüğüm biri olabilir. Fark etmez. Diyelim ki bir hikaye yazalım. Diyelim ki hayatımda biri var. Ve bu kişi olayların evvela eksik yönünü görüyor. Mesela ben şöyle biriyimdir. Pikniğe gideriz. Çakmağı unutmuşuz. Şimdi herkes ne yapar önce? Yani herkes ne yapar demeyeyim. Bazıları şöyle yapar. Çakmağı unuttuk. Ne yapacağız? Ben derim ki 100 tane şey getirdik. Bunları getirebildik. Ya benim böyle yani bu da ergenliğimi sormaya oraya geçiyoruz. Orayı geçiyoruz.
Şu an polyanlasın. Onu anladım.
Oraya geçiyoruz. Alabiliriz. Alabiliriz. Ne olacak ki alabiliriz falan. Bunu şu yüzden de yapıyor olabilirim ama. Yani diğerleri öyle yapıyor diye inatçılıktan da yapıyor olabilirim. Orasını karıştırmıyorum. Şimdi bu böyle. Şimdi diyelim ki benim etrafımda biri var ve her şeyin önce negatif yönünü görüyor. Şimdi konuştuğumuzda şuna geldik. Ben bu kişiyi değiştirmeye çalışıyor muyum? Güzel. Değiştirmeye çalışıyorum. Peki, beni biri değiştirmeye çalıştığında ne hissediyorum? Çok basit bir empati. Direnç. Benim bir huyumla ilgili, benim bir tavrımla ilgili birisi bana senin böyle bir huyun var ve bunu değiştirmen gerekiyor dediğinde duyduğum ilk şey içimde direnç. Çünkü herkes yaşam alanını korumak ister. Herkes öz saygısını korumak ister. Allah bu şekilde yaratmış bizi. Mecburum yani kendime olan saygımı korumama, yoksa herkes kendini öldürür zaten ki sonu öyle olur o vakaların öz saygı yitirilmesi. Tamam. Nereden yaklaşacağız peki biz bu hadiseye? İhtiyaçlardan yaklaşacağız. Neye ihtiyacı var? Hangi ihtiyacı karşılanmıyor? Hangi ihtiyacı karşılanmadığı için böyle davranıyor? Peki 24 saat bu farkındalıkta kalmak mümkün mü? Hayır, değil. Değil. Çünkü benim de ihtiyaçlarım karşılanmayabiliyor. Yani diyelim ki evin içinde birimiz ya da iş yerinde birimiz sürekli ihtiyaçlarımızı sıralıyoruz. Bir gün ne der diğerleri? Senin susmana ihtiyacımız var derler yani. Düşünsenize evin içinde birisi şuna ihtiyacım var, buna ihtiyacım var, buna ihtiyacım var. Tamam, bizim de onların olmamasına ihtiyacımız var. Mesela benim derdim şu sıralar. Evin içinde düzen ihtiyacım var. Belli, o kadar çok yarım projem var ki bitirmek istiyorum onların hepsini. O yüzden evin içinde düzen ihtiyacım var. Çünkü ev düzenli olmayınca ben yapamıyorum o işleri. Sürekli evde, aklım orada kalıyor. Tamam. Peki senin ne ihtiyacın var? Senin. Yani toplam ihtiyaçları konuşmak zorundayız. Sonra bir döküm. Bugün günlerden pazartesi. Kimin hangi ihtiyaçlarını karşılayabiliriz? Şu. Bunlar çok basit şeyler. Yani mesela işte benim pantolonuma ot takılmış, onların temizlenmesine ihtiyacım var diyebiliyor bir tanesi. Yani çok aşırı basit şeyler. 2-3 dakikalık şeyler ama bu bir ihtiyaç. Bunlar listeleniyor. Sonra diyoruz ki bakalım kaçını yapabileceğiz. Şöyle bir şeyimiz, takıntımız da yok. Bu liste. Hani senin bir lafın var ya. Checklist. Yani ne demiştin? Unuttum şimdi. İşte bu checklisti tamamlamalıyım. Hayır, tamamlayabilirsin. Neden? Tamamlayamayabilirsin. Neden? İnsansın. Hedefin tamamlamak olur. Çoğunu yaparsın.
Direnç deyince şimdi başka bir çağrışım yaptım.
İşte çocuklarımdan bir tanesiyle ilgili benim bir sıkıntım var. Sürekli onu işte kendi ideal şeyime getirmeye çalışıyorum. İşte o çok hareketli, duygularını çok yoğun yaşıyor vesaire. Sonra geçenlerde bir Esra-i Hüsna dersinde Fatma Bayram hocamız şey demişti geçen sene. Ya Halim çekin. Hareketli çocuğa işte hani bu hareketli olmak kötü bir şey değil diye özellikle söylemişti. Ama ya Halim çekin diye. Ben de işte geçen hafta Allah'ım diyorum ne yapacağım ben? İşte ben bu çocuğu nasıl sakinleştireceğim? Sürekli düzeltmeye çalışıyorum. Olmuyor vesaire. Neyse sonra ya Halim işte bu ağlama krizine giriyor. Ben ya Halim çekiyorum. Üflüyorum sürekli ya Halim ya Halim. Bir şey fark ettim. Ya Halim onu değil de beni sakinleştiriyor.
Kesinlikle. Evet, çok güzel.
Ve çocuğun aslında ihtiyacı olan o anda o kendisi o duygu dünyasında o bombardımanın içindeyken karşısında sakin bir anne görebilmek.
Ya. Elhamdülillah.
O halimi gördüğünde ben işte böyle sürekli ya Halim çekerken dedi ki bana.
Sıkıca sarılırken mesela o.
Çünkü işte biz bir hafta boyunca ben onu düzeltmeye çalışmışım. O ağlama krizlerine girmiş vesaire. Ya Halimlere başladıktan sonra bana dedi ki anne biliyor musun kendimi düzeltmeye çalışacağım dedi.
Yok.
Kendisinin düzeltilmeye ihtiyacı yok aslında. Yani çünkü bu onun fıtratı. Ama kendisini değiştirmeye çalışmayan bir anneye ihtiyacı var. Onu olduğu gibi kabullenen. Ve şey bunu söyledi. Ben böyle davranmaya başladıktan sonra çocuk kendisini ifade etmeye başladı. Gerçekten aslında hani biz sürekli karşı tarafı düzeltmeye çalışıyoruz, karşı tarafı değiştirmeye çalışıyoruz. Hani diyorum ki ya Halim'i bile çocuğu düzeltmek için okuyormuşum o niyetle. Çünkü benim idealimdeki çocuk işte uslu çocuk, sakin çocuk bilmem ne. Dışarı çıktığımızda başkalarının garip bakmadığı çocuk falan.
Evet.
Halbuki onu o haliyle kabul eden, olduğu o haliyle sahiplenen, ona direnç göstermeyen, alan açan, onu olduğu gibi seven.
Burada delirebiliriz. Ya burası bizim evimiz. Evet. Ve burada delirebiliriz. Biliyorsundur mutlaka, dinleyicilerimiz de biliyordur. Okul sonrası çöküş.
Evet,
İş sonrası çöküş. Ben buna tek bir şey daha ekliyorum. Gün sonrası çöküş. Bugün muazzamını konuştuk hanımlarla mesela. En çok diyorlar ki işte hocam çocuklarımız okuldan geldikten sonra şöyle oluyorlar ne yapabiliriz? En çok vaazda gelen soru bu. İşte ben bunun normal olduğunu, çok büyük uyaranlarla baş başa kaldığını, okulda bunu kaldıramadığını, o yüzden eve gelince de güvenli bir alanı geçe vesaire vesaire. Hep herkesin bildiği açıklamaları yapıyor. Bu tamam. Diyorum ki hadi gelin gün sonrası çöküşleri konuşalım. Gün nedir ya? Bugün mü? Hayır. Altın günü. Hanım günü. Ya da çeyiz görme. Ya da yeni ev almış bir hanımın evini gezme. İki taraftan çok tehlikeli Hatice'cim. Neden? Bir, gittiğimiz eve nazar bırakmamız mümkün değil. Muhteşem parlak her şey. Parlaklık insanoğlunun bir zaafı. Bir şeyin parlak olması. Ve şu anda plastikle her şeyi parlatabiliyoruz. Yani yeni alınmış mobilyaların dışına bir lake kapladığımız zaman her şey pasparlak. Yani onun mesela çok aşırı cilalı, çok iyi bir ceviz mobilya olması gerekmiyor. Herkesin evi parıl parıl. Herkesin evi MDF ve herkesin evi parıl parıl. Yani önceden belli bir insanın evinde olan mobilya herkesin evinde şimdi biliyor. Sonuç nereye çıkıyor peki? Sonuç nazara çıkıyor. Ev sahibi huzursuz. Bir, aklına din kardeşiyle ilgili bir sürü soru geliyor. Acaba o mu nazar etti? Sürekli hikaye yazıyor. Şöyle olmuştu, bundan mı oldu? Zaten komşusu gidiyor evinden, çocuğu düşüyor. Zaten süper, tamam komşuya da yapıştırmaya da hazırım zaten. Nazar etti çocuğuma, şöyle dedi. Ya çocuk düşmüş olamaz mı mesela? Çocuk yani. Olamaz mı düşmüş? Bu nazar meselesinde şöyle bir kaygımız var. Nazarı duayla savamayacağımızı düşünüyoruz. Bu nasıl bir nazar ki Allah'ın gücü bunu yenemesi? Tabii ki de nazarı Allah'ın gücü yenebilir. Ama şununla senin Allah'ın gücünü çağırman zorlaşabilir. Yepyeni mobilyalarla, tablolarla, yeni bir badanayla, yeni aksesuarlarla bir ev düşüyorsun. Onlarca kişiyi çağırıyorsun. Tamam. Burada kalp kaldırmayabilir. Çünkü Allah'a bağlanman lazım o sırada. Bir bağlantı kurman gerekiyor. Bağlantı kuracaksın, dua edeceksin. Ama o evet işte o noktada yani bu niyetle yapılan görülsün diye çağırdım denildiği zaman zaten o şekilde niyet ettiğimiz niyet için mi? Ki bunu yani bilinç üstü bunu hiç kimsenin söylemem. Bu bilinçaltı bir şey. Yani. Gizli niyet. Yani dış planda bambaşka bir niyet var ama iç planda böyle bir niyet var. Ve bu niyette çağırıyorsun seni bu niyeti kırman için çok ciddi dua etmen gerekiyor. Çok ciddi dua etmen gerekiyor. Ha bunu alt etmenin yolu tabii ki de var. Her zaman var. Bugüne kadar yapmışız. Bundan sonra yapmayabiliriz. Hele hele bunu söylemeden geçemeyeceğim. Hele hele gelin kızımızın yatak odasına girmek. Hurra! Bu çok fena bir şey. Yani tabii ki kimse orada kızın çekmecelerini, özel eşyalarını karıştırmıyor zaten. Aklı başında olan bir insan bunu yapmaz. Ama yine de çok sıkıntı. Yani gerçekten çok sıkılıyorum. Bu nasıl olabilir? Bir yeni evli çiftin yatak odasında başka kadınlar ne arar? Niye onların yatağının görüntüsünü zihnine nakşeder? Yani biz harama götüren yolları da kaparız. Sedd-i zerai yaparız. Yani biz haram bir görüntüyü zihnimize getirecek görüntüleri de görmeyiz. Ben gayet yani bundan açık olamayacağımı düşünüyorum. Bununla ilgili, bu iki ayetle ilgili söyleyeceğimiz tek şey var. Onu da söyleyelim inşallah. Bu Yahudilerin din bilginleri vardı Hatice'cim. Bunlar bile bile kasıtlı olarak tahrif ettiler. Yani işte şöyle bir hadise olmadı. Yani biz Tevrat'tan bunu anladık deyip yanlışlıkla değiştirmediler. Kasten yaptılar. Çünkü o Tevrat'ın gücünü kullanmak istediler. Hani diyorum ya arada bir iyi bir kafirlik var burada. İşine iyi sarılmışlar. İşte lafzı mı bozuldu, manası mı bozuldu? Bunlar önemli değil. Sonuç itibariyle şeriatı bozmuş adamlar. Peygamberlere incest itham etmişler bu insanlar. Bu nasıl bir şey? Bu mümkün mü? Bu olmuş. Allah onları yaptıklarıyla kıyamet günü baş başa bırakacak. Bu kendilerine gelen, kendi kavimlerinin içinden gelen peygambere gelmiş kitabı dahi tarif etmiş kişilere yani siz onların iyi bir şeye dönüşeceğini umuyorsunuz ama onlar küfürlerine ısınırcı diyor Rabbül Alemin. Bizim kendimize çıkarmamız gerekeni, hani sen diyorsun ya bana işte birkaç cümleyle onu da özetleyeyim. Bu çok büyük bir suç. Kendi hevesimize göre biz de Kur'an-ı Kerim'i yorumlayabiliriz. Allah korusun. Mesela bizim bir hocamıza şey demiş, bir genç kızımız. Hocam şu tesettür ayetini şöyle şu zamana göre şey yapamaz mıyız yani? Ha, zorlanıyoruz yani. Bu denilebiliyor yani artık hocalara. Denilebiliyor. Hocam şu şöyle olmaz mı? Bu sorular gelebiliyor. O yüzden Rabbim bizi korusun. Ayetleri kendi hevesatımıza göre yorumlamakta metnini değiştirilemeyecek Kur'an-ı Kerim'in. O Kur'an-ı Kerim kendisi ispat ediyor bunu zaten. Ona inanmışız biz. İnanmışız. Ama manası, yorumu şuraya buraya yorularak hevesatımıza, heveslerimize alet edilebilir. Rabbim Kur'an'ı indiği gibi yaşayanlardan eylesin inşallah. Defalarca yanlış yapıp kalbi katılaşan biri eylemesin bizi inşallah. Hatta katıdan da katılaşan kişiler olduğu söyleniyor. Hiçbir katılaşmanın kalbimizde olmamasını Rabbimize nasip eylesin inşallah.
Rabbim her daim tövbe edebilenlerden.
Amin. İşte bu. Evet.
Geçen gün birisi yazmış hanımefendi mesajda. Eskiden bir vakit kaçırdığımda çok korkardım. Ama şimdi kendimi daha kötü hissediyorum çünkü o korkumu kaybettim. Diye. Ben de kendisine şey dedim, hani bunu şu an bana yazıyor olmanız bile aslında yüreğinizde bir yerlerde hala o duyguyu hissettiğinizi gösteriyor diye. Hani hep hani dönüp dolaşıp aynı şeye geliyoruz. Hazreti Adem'in en büyük farkı ne? O da bir hata yaptı. Ama o tövbe etti. Bizim belki hani nefsimize en ağır gelen tövbe etmek kısmı.
Zor. İnsanlardan da af dilemek zor.
Evet.
Allah'tan da af dilemek zor. Çünkü af dilemek seni doğru yola iletiyor. Bundan sonra o hatayı yapamama. Böyle bir karar verdiriyor sana.
Kabullenme.
Bu zor bir şey. Hataların içinde yaşamak nefse daha rahat geliyor. Nefse. Ama ruh yorgun. Ruh diyor ki hayır, hayır, hayır. Ben bunun içinde yaşamak istemiyorum. Evet. O alttan sesleniyor. Ama bir toprak, bir kazma toprak daha, bir kazma. Susturursun ruhu yani. Öldürürsün ruhu. Ondan sonra sürekli nefes. Ne diyordu bir ablamız, bir şey diyordu. Nefis efendi. Evet, nefis efendi diyordu, evet. Nefis efendinin emrine girersin. Ruh da aşağıda bir yerde yatar. Öyle biri olursun. Allah öyle biri olmaktan korusun.
Çok küçük bir şey söyleyeceğim hocam. Siz bu hani şeyi anlatırken dediniz ya, gün yorgunu örneğini verdiğiniz zaman hani gün olmasa bile benim en çok hissettiğim de negatif insanlarla beraber olduğum zaman, mesela işte eşleriyle kavgalı ya da işte kendisiyle kavgalı, toplumla kavgalı, ümmetiyle kavgalı, bir şekilde bir kavganın içinde olan bir insanla beraber bir saat sohbet edince öyle bir elektrik yükleniyorum ki eve gelip ya eşimle kavga etmem lazım ya çocuklarla kavga etmem lazım. Eşim genelde şey der, ya bugün gene herhalde böyle eşiyle kavga eden bir arkadaşınla mı buluştun der mesela. Hani gerçekten sanki o elektriği yükleniyoruz. Biz de o şey birisine boşaltmamız lazımmış gibi hissediyoruz. Sen o örneği verince gün yorgunu diye.
Bir enerjiye gidebilir miyim?
Tabii.
Şöyle ki, herkesin bir hikayesi var. Ve herkesin hikayesine kendine biçtiği bir rol var. Bazılarımız bu hikayede kendimize kurban rolü seçeriz. Ve bu kurban rolünden çıkabilmek, hatta bir yazar buna, ben bununla ilgili bir kitap okumadım. Yani böyle şey diyorlar bana mesela, hocam şu kitabı okuduğunuz belli oluyor. Ben çok fazla psikoloji kitabı okumuyorum çünkü o çok kafamı karıştırıyor benim. Çok çabuk aklım karışıyordu benim. O yüzden böyle hakkında yazılanları okurum, bu kitapları çok iyi okumuş uzmanları dinlerim, onlara sorularımı sorarım falan. Böyle bir vaktim yok çünkü her şeyi okuyacağım. Şimdi yine bunu da uzmanına sordum. Yani bu nedir diye. Özeti şu oldu. Kurban rolü belirliyoruz kendimize. Buradan benim bir insanı sohbet ederek, dinleyerek çıkarmam biraz zor Hatice'ciğim. Çünkü iradesini yitirmiş. Yani çok iyi bir uzmanla görüşmesi gerekiyor. Seninle benimle konuşarak geçecek mevzular değil bunlar ya.
Evet.
Çok ciddi bir kuyunun içinde ve benim kolum o kuyunun dibine kadar uzanmıyor. Arkadaşımın bir ihtiyacı var. Saygı, sevgi, öz şefkat. Ne olabilir? Öz değer. Neyse. Ve o karşılanmıyor. Babasından karşılanmıyor, çevresinden karşılanmıyor. Şimdi diyeceksiniz ki ama maddi bir problemi yok. Şimdi karşımdakine bakıyorum, ben bir hikaye yazıyorum. Ama kocası şöyle yapıyor. Ama bu böyle. Ama küçük şeyleri kafaya takıyor. Mesela benim en büyük problemim şu. Hayatımda belli zorluklar var. Sonra karşıma biri çıkıyor. Benim hayatımdaki zorluklar onun hayatına yok. Onun bana anlattığı hikaye. Çünkü kadınlar bana gelirler ve hikayelerini anlatırlar. Şimdi diyorum ki.
Ne güzel hayatım.
Bana bunu niye yapıyorsun? Mesela çok ters hikayeler de dinliyorum. Ama mesela çok tatlı hikayeler de diyorum yani. Bunlar sorun yok diyor. Hemen orada kendimi dizginliyorum. Sakinler, sakin. Bu onun hikayesi. Bu onun hayatı. Bu onun değerleri. Bu onun kıstasları. Ve o şimdi üzgün. Bir, ona acıma. Karşımızdakinin derken yapmamız gereken. Bir, ona acıma. İki, onu zavallı yerine koyma. Üç, Allah'ı ona verdiği bu imtihandan dolayı kınama. Böyle dinlersen bir insanı, gözlerinin içine bakarsan ve ona bir fikir vermek zorunda hissetmezsem kendimi, o zaman ona faydalı olabilirim. Dünyadayız. Dünyada olduğumuz için cennetten ayrıyız. Ve dertlerimiz var. Ve bu üzüntümüzü paylaşabiliriz. Aslında temel problemimiz dünyada olmak.
Bir de sen... Ya... Buyur hocam.
Dünyada olduğumuz için bütün bu sıkıntılara gark olmuşuz. Yani en zenginimiz, en güzelimiz. Ne olsun başka? En sanatkar bakışlımız. Başka? Ne olabilir?
Senden öğrendiklerimi başkalarına satıyorum hocam.
Ben de öyle.
Bir başka hanımefendi mesajda bir şeyler işte bazı sıkıntıların vesairesini söylemiş. Dedim ki Merve Hoca der ki hayatta illaki bir şeyle imtihan olacağız. Seninkisi de bu. Bu değilse hani şu anda bu sıkıntın yoksa ya kocanla ya çocuğunla bir şeyle olacak. Hani elhamdülillah onlarla olmuyorum deyip hani benim imtihanım şu anda bu. İllaki bir şey gelecekti. Onların gelmesi mi, diğer seçenekler olması mı iyiydi yoksa hamdolsun buna?
Ya peş peşe iki hanım dinliyorum Hatice'ciğim. Peş peşe. Hı-hı. Bu çok ilginç oluyor. Bir tanesi diyor ki, hocam evde huzurum yok eşimle. Eşim biriyle evlenememiş, kafası hala ona takık. Biz 20 yıllık evliyiz. 300 bin liralık evde oturuyorum. Şu şehrin en iyi evlerinden birinde oturuyorum. Efendime söyleyeyim, eşyalarımı eşim istesem her yıl değiştirir. Şu kadar milyonluk arabaya biniyor eşim. Ama iğrenerek bakıyorum eşyalarıma diyor. Tamam. Hı hı. Şimdi hemen arkasında bir hanım dinliyorum. Diyor ki, hocam maddi sorunlarımız var. Maddi sorun dediği de hani yememek içememek değil. Eşyalarımı yenilemiyorum. Kaç yıldır aynı eşyalarla oturuyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Sürekli herkes kendi derdini en büyük olarak görüyor ki bu normal. Çünkü biz cenneti istiyoruz. Bu dünya bize yetmiyor. Bu kadar basit. Ebedi eş istiyoruz. Ebedi adaletli eş istiyoruz. Ebedi adalet. Hem ebedi olacak, ölmeyecek, hem de adaletli olacak. Cennet kalır. Başka? Solmaz eşyalar istiyoruz. Kenarları atmasın, eğrilmesin, bürünmesin, çocuk çarptığı zaman ona bir şey olmasın. Böyle mobilyalar istiyoruz.
Çarpmayan çocuk istiyoruz
çok,
falan.
Çarpmayan çocuk istiyoruz. Çok güzel. Yani bunların hepsini istiyoruz. Bunları istememizde hiçbir sorun yok. İşte bu istek bizi cennete götürecek.
Evet.
Bu istek olmasa vallahi dünyada gayet güzel yaşardık. Yani. Hiçbir sorunumuz olmazdı. Gayet dünya güzeldi. Ama dünyadaki kötülükleri görmemiz gerek. Kötülük bile derken çekiniyorum. Dünyanın cennet gibi tasarlanmadığını ve bir geçiş mekanı olduğunu, bir yolcunun bir ağaç altında gölgelendiğinde oraya bir ev yapmadığı gibi dünyada da geçici olduğumuzu fark etmemiz gerekiyor. Rabbim nasip etsin inşallah.
Amin. En uzun kayıtlarımızdan birisini yaptım. Şu anda da Merve Hoca'nın en yorgun çektiğimiz kayıtlarından birisi.
Öyle mi oldu? Bence... Çünkü 5.30'da kalktım.
Bence öyle. Benim yüz ifadenden gördüğüm. Ama ben de fark ettiyseniz sürekli uzatmaya çalışıyorum. O kadar güzel konulara...
Ama akıyor. Aktığı zaman ben seninle podcast çekmeyi o yüzden seviyorum. Yani akınca gidiyoruz. Yani şu dakikayı dolduralım. Şu evet. Akıştayız. İnşallah evet. Rabbim Yani böyle devam ettirsin.
Amin, amin. Allah razı olsun. Hakkını helal et.
Helal olsun sizlerden.
Helal olsun. Tüm dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz dinledikleri için. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir kayıtta tekrar buluşmak duasıyla. Allah'a emanet olun.